Ayrım 4. Biz burada devrim yapıyoruz, sinyorita. Ece temel kuran. Sayfa 39. İkinci bölüm. Devrimin çekirdeğine yolculuk. Ana yoldan yan yola saptığımızda karşımızda dağ büyüklüğünde bir öteki şehir, bir yığıntı beton anıt olarak dikilen baryoya yaklaşırken Leo ön koltuktan dönüp dönüp soruyor. Korkuyor musun? Sinirlenmeye başlıyorum. Beni korkutmaya çalıştığını düşündüğüm için değil. Leon'un da Caracas'taki üst sınıfın ve Latin Amerika enteresanlığı peşinde koşan turistlerin kapıldığı, yoksullara karşı geliştirilen korku egzotizminin etkisinde kaldığını, ülkenin yoksullarını bana acayip yaratıklar olarak göstermeye çalıştığını düşündüğüm için. Otelden çıkarken üstümü başımı kontrol etmesi, saatin pahalıysa otelde bırakmamı söylemesi, üzerimde herhangi değerli bir şey bulundurmamamı tembihlemesi bir yana, İki de bir fotoğraf makinesini sakla, kamerayı gösterme deyip durması doğrusu giderek sinir bozucu olmaya başlıyor. Tam da şehrin fotoğraflanmaya değer renkli kısmına geldiğimizde yoksulluğun parlak, müdanasız renklerini, hesapsız cümbüşünü görmeye başladığımızda güvenlik talimatları vermesi Leon'un ödleğin teki olduğunu düşündürüyor bana. Ta ki Leon'unki gibi yumuşak bir tonda değil, basbayağı sert bir biçimde konuşan taksi şoförünün azar işitene kadar. Sok şu makineleri çantana. Bir daha makineyi pencerenin dışına çıkarıp fotoğraf çekmeye çalışırsan, bu gireceğimiz sokağın sonunda donumuz bile olmadan çıkarız. Böylece fotoğraf makinesi ve kamera sus pus olup çantanın içine giriyor bir süreliğine. İncelip kıvrılan yokuşlara tırmanıp tepede bir açıklık alana geldiğimizde Leo rahatladı nihayet. Artık istediğini yapabilirsin. Nükleo'ya geldik. Duvarlardaki resimler iyi bir yere doğru gittiğimizin habercisiydi zaten. Zincirlerini kıran Kızılderili tasvirleri, Bolivar'ın portreleri, yaşasın sosyalizm sloganları, sosyal kampanyalara dair cümleler bize Nükleo'ya kadar refakat ediyordu. Nükleo, bir geniş kapının ardında uzanan bir alan. Bu alan iki büyük atölye, bir mini spor alanı, bir eczane, ortada etrafında oturma yerleri olan taştan yuvarlak bir sahne, tiyatro çalışmaları için ayrılmış bir baraka ve bütün bu yapıların aralarındaki çiçekli bahçelerden oluşuyor. Bu alanın ardında organik tarım yapılan küçük komün bahçeleri uzanıyor. Leo, sarı yuvarlak bir zemin üzerine çizilmiş iki çam ağacından oluşan amblemi gösteriyor. Bu amblemi gördüğün zaman anla ki yakınlarda bir kooperatif var. Amblemin çizili olduğu kapıdan giriyoruz. Büyük bir dikiş atölyesinde kadınlar makinelerin arasında oturmuş bir toplantı yapıyorlar. 200 kadar kadın içlerinden birinin yaptığı bir konuşmayı dinliyor. Bir adam mikrofonu eline almış şunları söylüyor. Burada patron yok, usta başınız yok. Bu yüzden kendi sorumluluğunuzu yerine getirmek için birinin gelip sizi uyarmasını beklemeyin. Çünkü burada kimse size emir vermeyecek. Burada yaptıklarınızın gelirini eşit olarak bölüşeceksiniz. O yüzden eşit emek harcamalısınız. Leo adamın söylediklerini tercüme ederken dönüp şöyle diyor. Bizim geleceğimizi haber almışlar belli ki. Çünkü adamın söylediği şeyleri bu kadınlar zaten biliyorlar. Bu gösteri senin için, senyorita. Peki niye böyle bir gösteri yapıyorlar? Çünkü Venezuelalılar, daha doğrusu Venezuelalı yoksullar, yabancı bir gazetecinin gelip kendileri hakkında haber yapmasına alışık değiller. Kendilerini doğru anlatabilmek için vaziyet almışlar. Sahte veya yalan bir şey yok. Sadece yaptıklarını iyi anlatabilmek adına benim için görüp anlamam gereken resmi basitleştirmeye çalışıyorlar. Yanlış anlaşılmaktan, basın tarafından yaptıklarını ve söylediklerinin çarpıtılmasından çok çekmiş olan bu insanlar herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermemek için yapıyorlar bunu. Toplantı biterken iki kadın beni gözleriyle çağırıp büyük atölyenin bir köşesine çekiyorlar. Bir kapı açıyorlar ve içeri giriyoruz. İşte burada o kırmızı penyeler. Sokakta biraz önce gördüğümüz neşeli çöpçülerin giydikleri penyeler. Uzaktan görünce seçilmiyor ama penyelerin göğsünde Fabrizio Ojeda arması var. Bu penyeler sadece çöpçüler tarafından değil, şehirde Chavez'in başlattığı değişimi destekleyenler ve sosyal çalışmalara katılan gençler tarafından da giyiliyor. Caracas'ın modası bu. Devrimci penyeler. Arzuya göre rengarenkler. Penyelere baktıktan sonra sırada bir başka atölye var. Makineler, yürüyen bantlar ve sokakta gördüğümüzde aklınızda tutmanızı istediğim siyah botlar. Şakalaşanlar, çalışanlar, birkaç dakikalığına çalışmaya ara verip gazete okuyanlar ve hatta makinelerin arasında flört eden genç çiftler. Yani çöpçüler de ve şehirde birçok yoksul insanın ayağında gördüğümüz o siyah botlar böyle neşeli bir atölyede yapılıyor. Masada botların tabanlarını tutkallayan bir grup genç kadın yanına oturuyorum. Bir tanesi çok genç ve karnı burnunda. 21 yaşındaki Rolana Martinez nasıl çalıştıklarını anlatıyor. Bu kooperatifte bir yıldır çalışıyoruz. Daha önce böyle bir şey yoktu tabii. Kooperatifte çalışmak başka herhangi bir yerde çalışmaktan çok daha iyi. Çünkü burada yardımlaşma içindeyiz. Bizden başka kimse bizim yaptığımız işten kâr sağlamıyor. Patronumuz yok. Dolayısıyla kimse tarafından sömürülmüyoruz. Kadınlar ve daha az sayıda olan erkekler kooperatifin dahil olduğu Buelvan Karas misyonunu anlatıyor. Burada çalışan gençlerin hepsi aynı zamanda Rivas misyonu sayesinde yarım bıraktıkları eğitimlerine devam ediyorlar. Bu misyon meselesinin ne demek olduğunu biraz sonra göreceğiz. Şimdilik her misyonun Chavez'in başlattığı sosyal değişim sürecinde ihmal edilmiş yoksul halkın iyileştirmesi için birer sosyal kampanya olduğunu bilmemiz yeterli. 29 yaşındaki ama neredeyse orta yaşlarını sürüyor gibi görünen Victor Rodriguez, botları diktiği makinenin başında işini ara vermeden anlatıyor kooperatif sürecinin nasıl geliştiğini. Bir yıl kadar önce duydum kooperatifleri. Chavez o zaman insanlara örgütlenmeleri gerektiğini, yoksulların ancak kooperatiflerde örgütlenirlerse hayatta kalabileceklerini, kooperatiflerde örgütlenirsek sağlık, ucuz gıda, eğitim alanındaki diğer misyonlardan da yararlanabileceğimizi anlatıyordu. Biz bu mahallede bu fabrikayı kurduk kooperatif olarak. Daha önce tekstil sektöründe çalışanlar olduğu için bu fabrika iflas ettiğinde onlar da işsiz kaldığından biz bu bölgedekiler ayakkabı ve giysi üretebileceğimize karar verdik. Ben bu işi bilmiyordum. O yüzden 9 ay boyunca iş eğitimi aldım. Şimdi buradaki bütün makinelerle başa çıkabilirim. Bir kooperatifçi olarak yaptığım iş için adil bir ücret aldığıma inanıyorum. Şimdilik bizi PDVSA destekliyor ama yakında kendi kendimizi üretebilir, kazanabilir hale geleceğiz. Bütün bunları kooperatife girdikten sonra öğrendim. Victor Rodriguez'in söz ettiği eski işçilerden biri Miguel Diaz, 24 yaşında. Ayakkabıların kutulanmak için biriktiği bandın başında konuşurken eski fabrikada nasıl sömürüldüğünden, artık bunun için endişelenmesi gerekmediğinden, içinin rahat olduğundan söz ediyor. Sanırım içleri bu kadar rahat olduğundan, sömürüldüklerini düşünüp durmadıkları için kendi işini erken bitirenler gidip başka bir bölümdeki arkadaşına yardım ediyor. Lisbeth Reyes elindeki makası gösteriyor ve söze giriyor. Benim işim bu değil aslında. Şu ilerideki makinede derinin soyulması işini yapıyorum ben. Ama bitirdiğim için gelip yardım ediyorum. Beni evde 4 çocuğum bekliyor ama işim bitmesine rağmen gitmiyorum. Hepimiz böyle yapıyoruz. Çünkü buradaki insanların hepsi bu kooperatifin bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Yeni başladık ama bir geleceğimiz olduğunu biliyoruz. Biz buna inanıyoruz. Sarı boyalı saçları ufak tefek, Gladys Moreno gerçekten de buna inanmak zorunda. Çünkü 23 yaşında olmasına rağmen 2 çocuğu var. Kocası birçok Venezuelalı erkeğin yaptığı gibi çocuklar doğduktan sonra Gladys'i terk etmiş. Gladys bunun bir Venezuela geleneği olduğunu, erkeklerin kadınlarını ve çocuklarını hep terk ettiğini anlatıyor. Ülkede kendisi gibi binlerce genç kadın olduğunu, çoğunun çocuklarına bakmak için liseyi bırakmak zorunda kaldığını anlatıyor. Burada çalışmak onun için bu yüzden çok önemli. 2 çocuğuma başka türlü bakamazdım ama en az onun kadar önemli olan şey ise burada çalışırken aynı zamanda bu mahallede benim gibi kadınlar için açılan misyonda lise eğitimime devam edebiliyorum. Venezuela'da Gladys gibi çok çocuklu binlerce kadın lise ve üniversite eğitimlerini Riva misyonu sayesinde çalışırken sürdürebiliyorlar. Bu hızlı sohbetten sonra tam kapıdan çıkacakken bir adam kutulara doğru çekiyor bizi. Bunlar botların koyulduk ayakkabıların kutuları. Kutunun içini açınca da hayatın yüksek değerleri oyunu. Kutunun içi çocukların üzerinde futbolcu ya da araba resimleri olan kartlarla oynadıkları oyunlara benzer kartlar olarak tasarlanmış. Her kartın üzerine devrimin Venezuela'ya getirmeye çalıştığı erdemler yerleştirilmiş ve her bir erdemin bir puanı var. Kağıtların tepesinde oyunun nasıl oynanacağı yazıyor. Kartlar karton kutudan makasla kesip çıkarılıyor. Erdemler şöyle sıralanıyor. Çoğulculuk, dakiklik, düzenlilik, arkadaşlık, hoşgörü, birlik, dürüstlük, alçakgönüllülük, eğitimde devamlılık, paylaşmak, çok seslilik, saygı, birlikte yaşamak, dayanışma, aile, sorumluluk, gönüllülük, kendine adama, özgürlük, barış, aşk, uyumluluk, birbirine güven. 4 kişilik gruplar halinde oynanan oyunda çocuklara bu erdemlerin eğlence yoluyla öğretilmesi amaçlanıyor. Neo liberal politikalarla birbirlerine rakip, giderek düşman edilmiş yoksulların kültürel ve psikolojik bir dönüşüm geçirmesini hedefleyen devrimin bu anlamda yaptığı çok sayıda girişimden sadece bir tanesi bu oyunlu kutular. Tam bu noktada PDVSA'dan Yüzbaşı Romel Rahel'in bizim için şu anda kooperatiflerin ekonomik yanından çok insanları kültürel olarak dönüştürmesi önemli dediğini hatırlamakta fayda var. Kutuları gördükten sonra atölyenin kapısından çıkarken bir kadın kapıya asılmış Chavez posterini gösteriyor ve onun önünde bir poz veriyor ki fotoğrafı çıkartılsın sevdiğiyle yan yana. Posterdeki Chavez yoksul bir kadının elini saygıyla öpüyor ve ismini söylemeyen kadın "Onu bu yüzden seviyorum," diyor. "Çünkü o bizi seviyor." Atölyenin kapısından çıkar çıkmaz çocuk gülüşmeleri. İlerideki barakanın içinde orta yaşlı bir adam her ne söylüyorsa elindeki kitapçıktan okudu. Her neyse çocukları çok güldürüyor. Leo adamı dinleyip tercüme edecek ama o da gülmekten konuşamıyor. Nihayet anlıyoruz ki tiyatro öğretmeni çocuklara Venezuela sokak diline uyarlanmış Don Quixote oyununu çalıştırıyor. Fakat Don Quixote ne zaman "Ne haber ahbap?" dese veya ev fiyakalısından bir küfür savursa çocuklar kikir demeye başlıyor. Kikir dedikçe daha da güzelleşiyor görüntü. Çünkü bu resimdeki çocuklar bu barakaların içinde dünyayı değiştirebileceklerini, Don Quixote kadar delicesine cesur olabileceklerini, serüvenlere çıkarken hayalcilikle suçlanmanın onları durduramayacağını öğreniyorlar farkında olmadan. Üstelik onlara bu eğitim ve yaşam alanlarını sunan Chavez için Don Quixote ama deli değil dendiğini bilirseniz devrimin bu çocuklar için yapmaya çalıştığı şeyler size daha anlamlı geliyor. Barakanın içindeki çocuk gülüşmelerin yerini başka çocukların bağırışmalarına bırakıyor. Futbol hocaları kaleye geçmiş, çocuklara şut attırıyor. Büyük bir olasılıkla şakadan yediği gollerle komik duruma düşünce çocuklar zafer çığlıkları atıyorlar. Öyle görünüyor ki futbol sahasında futboldan ziyade çocuklara kendilerinden büyük görünen iktidarı yenebileceklerini öğretiyor hocaları. Banyo kliniklerinde muayene olmuş ve reçete yazdırmış yetişkinler bedava ilaçları almak için Nükleo'nun içindeki eczanenin önünde beklerken ileride yuvarlak taş sahnede bir müzik başlıyor. Çocuklar sahnenin üzerine bir çember yapıp ısınmak için koşuyorlar. Çünkü birazdan capoeira yapmaya başlayacaklar. Başlarında da üç genç, güleç ve yakışıklı delikanlı. Biri elindeki yerlere ait dev bir kemençeye benzeyen müzik aletiyle otantik bir müzik yaparken diğer iki genç çocuklara hareketleri göstermeye başlıyor. Bunlar neyin hareketleri? Capoeira. Ne peki? Bu Angolalı yerlerin Portekizli efendiler ülkelerini sömürgeleştirdiği, kendilerini köleleştirdiği zaman kendi aralarında buldukları bir dövüş sanatı. Afrika'da daha mistik kökenleri olmasına ve daha şiddet içeren bir biçimde yapılmasına rağmen Portekizlilerin Afrika'dan Brezilya'ya getirdiği siyah kölelerle birlikte Latin Amerika'da dansa dönüşmüş bir sanat ve spor. Sanatla sporun arasında durmasının bir sebebi var. Köleler efendilerini devirmek için savunma ve saldırı talimi yaparken kavga antrenmanı yaptıkları belli olmasın diye bu dövüş hareketlerini dans figürleri olarak geliştirmişler. Fakat eski kölelik düzeni yıkıldıktan sonra bu kavga talimleri daha ziyade dans olarak yapılmaya başlanmış. İki kişilik, müthiş esneklik ve akrobasi yeteneği gerektiren bu kavga görünümlü dansı yaparken tarafların birbirlerine değmemeleri gerekiyor. Eğer biri diğerine dokunursa dans bitiyor. Dokunan kişi kaybediyor. Şimdi Venezuela'daki yoksul ve siyah çocuklar tıpkı 3 yıl önce köleleştirilmiş ataların yaptıkları gibi bu dansı tekrar ediyorlar. Çocuklar isyan bilgisini nesilden nesile aktaran bu dansı öğrendikçe atalarının zincirlerini kırarak İspanyol sömürgesine direnen Venezuela yerlilerinin masalsı direnç hikayelerine ekleniyorlar. Çocukları bu gizli direniş dansını yaparken izlemek, Nükleaya gelirken duvarlarda görünen zincirlerini kıran Kızılderili tasvirlerini ve elbette şehrin batı yakasında alışveriş merkezlerinde yapılan kickboxla karışık zengin dansını daha da anlamlı kılıyor. Şehrin iki yakası dans figürlerinin arasına saklanmış dövüş talimleri yapıyor. Ama batı yakasındakiler arkalarındaki İspanyolları ülkelerinden kovmayı başarmış ataların hikayesine dayanırken, doğu yakasındakiler de bir gün ABD'li dostlarının gelip onları bu yoksulları hayran deli diktatörden kurtaracağını hayal ediyor. Batı yakasında yaşayanlar için bu yarı mistik hikayenin ne kadar güçlü olduğunu, onlara nasıl bir güç verdiğini, devrimle birlikte nicedir unuttukları hangi inançlarına geri döndüklerini ise Birazdan nükleodan çıktığımızda öğreneceğiz. Bir ülkenin belleğinin ve manevi dünyasının sömürgecilik ve kapitalist üretim ilişkileriyle nasıl allak bullak edildiğini anlayacağız. Devrimin bu ülkede, bu halkta neyi ayağa kaldırdığını, devrimin sadece maddi koşulların oluşması ile ilgili olmadığını, bu ülkede bir derin iç kanamanın devrimle nasıl durdurulduğunu öğreneceğiz. Ama önce kapıdan çıkar çıkmaz yeni güvenlik talimatlarını yağdırmaya başlayan Leo'nun sözünü dinleyip fotoğraf makinesini çantaya atmalıyız. Bir de tabii gördüklerimizin ve birazdan göreceklerimizin anlamını çözmek için yanımıza iki anahtar daha almalıyız. Anahtar 5. Misyon nedir? Chavez ve taraftarları iktidara geldikten kısa bir süre sonra ülke çapında kitlesel kalıtımı öngören çok sayıda sosyal adalet ve güvenlik programını yürürlüğe soktu. Bu programların her biri misyon olarak adlandırıldı. Nicedir yok sayılan yoksulların hayat koşullarının iyileştirilmesini, yoksullar aleyhine dehşet verici ölçülerde bozulan toplumsal eşitliğin yeniden sağlanmasını hedefleyen bu programların misyon olarak anılmasının nedeni gerçekten de toplumsal adalet için bir tür misyoner çalışmasını özendirmesi. Her ne kadar bu misyonlar şu anda büyük oranda devlet tekelindeki petrol şirketi PDVSA, daha küçük bir oranda da devletin diğer kurumları tarafından finans edilse veya parasal olarak desteklense de bu misyonlarda çalışan insanların çoğu gönüllü olarak görev alıyor. Sadece misyonlardan yararlananların değil, misyonlarda görev alanların da kültürel dönüşümünü hedefleyen plan, bütün toplumun dayanışma ve eşit paylaşımı benimseyecek biçimde değişimini amaçlıyor. Rekabet ve serbest piyasa odaklı, neoliberal ekonomi ve hayat anlayışını, buna bağlı gelişen ilişki kültürünü yıkıp yerine dayanışma ve eşitlik odaklı yeni bir hayat kurmayı hedefleyen Bolivarcı Venezuela devrimi, bu işi büyük oranda bu misyonlarla yapıyor. Venezuela toplumunu devrimci bir atmosfer ve ruhla çevreleyen misyonlar ve işlevleri şöyle sıralanıyor. Barrio Adentro misyonu. Barrio'nun içinde misyonu. Sağlık hizmetlerinin barrio'nun içinde olması için başlatılan, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan insanlar için barrio'lara klinikler kurulmasını, bu kliniklerde bedava tıbbi yardım verilmesini öngören toplumsal plan. Bizlere son derece masum görünebilecek bu misyon yürürlüğe girdiği ilk günlerde ülkenin üst sınıfını, hatta ABD'li politikacıları ayağa kaldırmıştı. Zira barrio'larda düşük ücretle çalışacak doktorlar Küba'dan geldi. Chavez'in yaptığı plan şuydu: Küba'ya karşı ABD öncülüğünde uygulanan ekonomik ambargoyu delip piyasa fiyatının altında petrol satmak ve karşılığında 17 bin doktoru kendi ülkesine davet etmek. Chavez'in çağırdığı Kübalı doktorlar, daha sonra öğretmenler ve sosyal çalışanlar da geldiler. İki ülke arasındaki yakınlaşmayı gösterdiği için Washington'ın asabını bozuyor, Venezuelalı doktorlar ise kendi işlerinin başka bir ülkeden gelen meslektaşlarına verilmesine kızıyorlardı. Oysa Chavez, Küba'ya yaptığı davet öncesinde Caracas'tan bütün doktorlara baryolardaki misyona katılmaları için çağrıda bulunmuş, bu çağrıya hiç cevap alamamıştı. Barrio Adentro misyonu çalışmaya başladıktan sonra daha önce hiç hastane görmemiş 1,5 milyon Venezuelalı yoksul bu misyon sayesinde hastalıklarını teşhis ve tedavi ettirebildiği kliniklere kavuştu. Bu insanlar kliniklerdeki doktorların yazdığı reçetelerle nükleoların içinde bulunan eczanelerden bedava ilaç almaya başladı. Klinikler baryoların içinde ve etrafında tıpkı baryo evleri gibi görünen sıvasız tuğlalardan yapılmış küçük altıgen yapılar. Bu yapıların tamamı askerler tarafından inşa edildi. Her biri 500 aileye hizmet veren kliniklerin sayısı tüm ülkede 5000'e yaklaşıyor. Bu klinikler tanı merkezi oldukları kadar baryolarda koruyucu aile hekimliği görevini de yürütüyorlar. Bu klinikler çocuk ölümlerini 2 yıl içinde %24'ten %17'ye geriletti. Hepatit B'ye karşı ülkede ilk kez başlatılan aşı kampanyasıyla enfeksiyon oranı %15 geriledi. Diğer yandan şunu da söylemek lazım. Chavez ve Chavez taraftarları istatistiklerden nefret ediyor. İstatistiklerin insan hayatını anlamsızlaştırdığını, soğuk sayılara dönüştürdüğünü söylüyorlar her seferinde. Bu misyona dahil edilen bir başka kampanya da ülkedeki yoksullara yapılacak yardımları düzenlemeleri, yönetmeleri ve yürütmeleri için sosyal yardım çalışanları baryo kliniklerinde çalışacak sağlık görevlileri yetiştirme programı. Küba ile öğrenci değişim programı sayesinde yoksul öğrenciler, sosyal yardım çalışanı ve banyo kliniklerinde çalışacak sağlık görevlisi olmak üzere Havana'ya gönderildi. 2004 yılında gönderilen öğrenci sayısı 2000 idi. Yükselen sayılarla devam edecek program sayesinde devrim, kendi devrimci misyonerlerini yetiştirmeyi hedefliyor. Gayikai Puro Misyonu. Bu misyon, Chavez'in uluslararası finans kuruluşları ve çok uluslu şirketlerle başının belaya girmesine neden olan hareketi başlattı. Zira bu misyonun başlattığı hükümet uygulaması ve eşgüdümlü halk hareketiyle ülkedeki binlerce hektar arazi topraksız köylere dağıtılıyor. Özel mülkiyeti en kutsal değer sayan neoliberal dünyada şeytani sayılabilecek bu uygulama sebebiyle eleştiri alan Chavez derdini şöyle anlatıyor. Biz arazileri işgal etmiyoruz. Usulsüz ve sahte belgelerle büyük toprak sahiplerine satılmış devlet arazilerini asıl sahibine, halka veriyoruz. Chavez'in yaptığı bu soğukkanlı açıklamadan sonra gelen müstehsi gülümsemesi ise işin içinde yoksulun zengine karşı savunulmasına dair bir hınç olduğunu gösteriyor. Tabii bu sınavdan geçemeyecek olan toprak sahipleri kendilerini çok iyi biliyorlar. Sınava geçemeyecek olanların bilhassa çok uluslu şirketler olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Örneğin bu kitabın yazılmakta olduğu 2005'in Ekim ayında bütün uluslararası haber ajansları hararet ve tedirginlikle şu haberi geçiyorlardı. İngiliz et üreticisi Westy topraklarını kaybediyor. Yıl sonuna kadar 50 büyük çiftliği askerler ve devlet destekli kooperatifler yardımıyla kamulaştırması beklenen Chavez, geçtiğimiz Mart ayında da Cojedes eyaletinde 108.800 hektarlık 4 çiftliğe el koymuştu. Bu toprakların 12.800 hektarı Westy şirketine aitti. Bu misyon çerçevesinde sadece 2002 yılında 600.000 hektar arazi topraksız köylülere dağıtıldı. Köylüler bu topraklarda Brezilya ve Çin'den getirilip kendilerine bedava dağıtılan traktörler ve bedava dağıtılan tohumlarla tarım yapmaya başladılar. Hedef çok uzun yıllardır petrol gelirleriyle gıdasının %90'a varan düzeyde ithal eden Venezuela'yı kendi kendini besleyebilen bir ülke haline getirmek. Misyon, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı olarak yürütülüyor ve bu projeyi öğrendikten sonra insanın aklına ister istemez Türkiye'de 70'lerde yeri yerinden oynatmış su kullananın toprak işleyenin sloganı geliyor. Habitat Misyonu. Chavez hükümetinin kentlerdeki yoksul yaşamı örgütlemek için kurduğu misyonun hedefi, evsizler için yeni ve bedava konutlar, yaşam alanları inşa etmek. Misyon, bu alanların alanı paylaşacak insanlar tarafından tasarlanmasını, ortak yaşam alanları içinde nelerin olacağına karar verme sürecine orada yaşayan insanların katılmasını, bütün inşa sürecinin kentsel katılım çerçevesinde gerçekleşmesini öngörüyor. Bu misyon, aynı zamanda baryolarda yaşayan insanlar için bir örgütlenme olanağı da sağlıyor. Chavez, örgütlenilirse, komünel yaşamı andırır bir biçimde bir araya gelirlerse, oturdukları tabusuz evler için baryolarda yaşayanlara tabu dağıtacağını söylüyor. Bu misyon çerçevesinde 2003 yılına kadar baryolarda yaşayan insanlara 500 bin kentsel tapu dağıtıldı. Tapu dağıtımlarından toplam 2 milyon insan yararlandı. Mercel Misyonu. Misyon, yoksullar için çok düşük fiyatlı yiyecek üretim ve dağıtımını örgütlüyor. Misyonun hedefi, Venezuelalıların besleyici, organik ve yerli üretim gıdalara erişiminin sağlanması. Gıda alanında dışarıya bağımlı ülkenin yerli tarım üreticisini desteklemek de hedeflerden bir diğeri. Yerli tarım üreticisini desteklemek amacıyla farklı bir kredi sistemi kurulmuş. Küçük çiftçilere kredi olarak para yerine inek ve öküz veriliyor. Her küçük tarım kooperatifine 10 inek ve 1 boğa kredi olarak veriliyor. Kooperatifler geri ödemelerini 2 yıl içinde yapıyor. Fakat geri ödeme devlete değil, yeni kurulmakta olan bir başka kooperatife alınan krediye denk değerde canlı hayvan verilmesiyle oluyor. Böylece yeni kooperatifler kurulurken insanların kendi yakınlarındakileri de örgütlenmeye teşvik etmesi sağlanıyor. Misyon çerçevesinde 600 milyon dolar değerinde bir tohum bankası işletmeye açılıyor ve çiftçilere bedava veyahut da çok düşük fiyat karşılığı tohum dağıtılması sağlanıyor. Devletin yaptığı destek karşılığında üretici elde ettiği ürünü devlete veriyor ve Bu ürünler mercel misyonuna bağlı. Genellikle nükleoların içinde bulunan marketlerde satılıyor. Üreticiler okullarda yürütülen bedava süt ve yiyecek programlarına da katkıda bulunuyor. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 58.